Sayfa 327. Güllü çıldıracaktı. Aman ya Rabbi, ne kibar, ne zeki, ne anlayışlı adamdı. Ne zekayı, ne de şerif. Hatta Muzaffer'den de başka, bambaşka, çok başkaydı. Genç avukat kafasına takılan şeyi eşelemek istedi. Bir Avrupa turu düşünmediniz mi hanımefendi? En zayıf tarafına dokunulmuştu, içini çekti. Ah beyefendi, hem de nasıl? Göz göze uzun uzun bakıştılar. Peki, bilmem ki. Genç kadının, yalnız başıma nasıl giderim? Dil bilmem, yol bilmem, gezip dolaşmak bilmem. Ama sen benimle gelirsen iş değişir demek istediğini bakışlarından sezdi. Cevap yerine geçen bakışlarıyla şunları hissettirdi. Anlıyorum. Size istediğinizden âlâ bir kavalye olabilirim. Emin olun, benden daha uygun, çok daha yakın, hele işinin ehli birini bulamazsınız. Sonra etrafa göz gezdirdi. Gözleri koca burunlu zeka ile hilekar bakışla Reşit'le ilişince söylemek ihtiyacında olduğu şeyleri yuttu. Bunlar da kim? Bilmiyorum ama hiç olmazsa şu anda burada ne işleri var? Kalktı. Çok kısa zamanda kilometreler kazanmanın şımarıklığını göstermek niyetinde değildi. Taşı gediğine koymuştu. Daha doğrusu tohumunu genç kadının yüreğine atmıştı. Tohum kuvvetliydi. Toprak da aynı, hatta daha kuvvetliyse tohum yakında çimlenirdi. Güllü yerinden fırlamıştı. Ne o, nereye? Genç adam bilek saatine baktı. Tam zamanı da. Hanımın imdadına yetişen berber Reşit. Bu saatten sonra gidilir mi bey? Yerimiz var şükür. Burada kalaydın. Genç kadın ümit dolu, pırıl pırıl bakışlarını genç avukata çevirdi. Şu Reşit, şu berber Reşit ne adamdı ya? Nasıl da anlayıvermişti? Gitmem lazım dedi genç avukat. Yarın erkenden müvekkillerim gelecek. Malum ya, vazife her şeyden mukaddestir. Yarı viskinin, yarı da genç kadına avcunun içinde saymanın verdiği sınırsız memnunlukla elini uzattı. Genç kadının arzu dolu, yalvaran, senden çok hoşlandım. Seni deli gibi, çılgın gibi sevebilirim. Ne olur, ne olur sen de beni sev, sevişelim, her şeyimi sana feda edebilirim demek isteyen bakışlarına bakışlarını daldırarak zarif eli ikinci defa daha az kuvvetle öptü. Sonra beş Cadillac'ın yanında duran küçük, zarif Peugeot'sunu atladı. Tekrar ziyaret vaadiyle araba çiftlikten çıktı. Kuvvetli bir ay vardı. Pırıl pırıl Peugeot şehre uzanan tozlu yollarda keyifli bir mırıltıyla akıyor, genç avukatın kafası Peugeot'un yepyeni motoru gibi zevkle çalışıyordu. Altın kaplama zarif tabakasından bir yeni harman yaktı. İşte yeni bir başarının peşindeydi. Peşinde ne demek? Viskinin payını da katacak olursa öne bile geçmiş sayabilirdi kendini. İstanbul'da Avrupa görmüş, çeşitli tezgahlardan geçmiş, duvarlardan, çitlerden atlamış, görgülü hanımefendileri avcuna almıştı da. Gazı kıstı, derince bir çukuru yavaşça geçti. Lüzumsuz yerde sırf caka olsun diye mervilük suyu patlatan, güzel ama görgüsüzlüğü her halinden belli bir taşralı genç kadını mı tavlayamayacaktı? Öksürdü, tavlamıştı bile. Bütün mesele Reşit'le zekayı idare etmek mi? Onlar da kim oluyordu? İkisi de çiftlikte nihayet birer uşaktı. Şayet işler arzuladığı gibi yolunda giderse, ama ne diye ilişecekti ki? Çiftliğin idaresi için nasıl olsa bir çiftçi başıyla katibe ihtiyaç vardı. Evet, hanımın mallarına konduğunu bilmeyen, bunu icabında bir silah olarak kullanması ihtimali olmayan, tamamıyla yabancı çiftçi başı ve katip elbette daha iyiydi. Bu en sonra düşünülecek şeydi aslında. Bütün mesele Serap'ın kocası olmak, malların üstüne oturmak, mümkün olursa her şeyi üzerine çevirip, niçin olmasındı, meşru kocası değil miydi, aralarında teklif mi vardı? Hem bu suretle işlerin idari ve hukuki bakımdan sevki çok daha kolay olmaz mıydı? Şehir pırıl pırıl elektrikleriyle görününceye kadar meseleyi bütün yönleriyle gözden geçirdi, ölçtü biçti. Zengin oluyordu artık. O da barlarda şampanya patlatacak, dağ gibi Cadillac'ta gezecek, Avrupa gezileri yapabilecekti. Hayat neydi zaten? Rahat ekmeğe kavuşmak değil mi? Bar kapatıp gecede binlerce lira sarf eden koca göbekliler ömürlerinin yarısını mekteplerde çürütmemişler de ne olmuştu? Bir arkadaşını hatırladı fakülteden. Şiirler yazardı. Dünyaya, memlekete, dünya ve memleketin geleceğine dair heyecanlı fikirleri vardı. Ne olmuştu, nerelerdeydi, belki de sürünüyordu şimdi. Bütün mesele ne suretle olursa olsun hayatı kazanmaktı. Üst yanı lafı güzaftı. Tam gece yarısı şehre girdi, keyfinden uçuyordu. Sarhoş da sayılmazdı, içebilirdi. Yatıp da ne olacaktı sanki, uyuyamayacağını biliyordu. Zengin barlarından birinin önünde durdu. Barney'ni çıldırmıştı. Ağlar pistin etrafına toplanmış, allı, yeşilli, mavili kızlarla çifte telli oynatıyorlardı. Sinirlendi. Bu türlü eğlencelerden zevk alan bu adamları oldu bitti sevmemişti. Çok kültürsüz, zevkleri çok kaba insanlardı. Kültür, evet kültür. Toplumun bu düzenini olduğu gibi kabullenip ferdin sonsuz hürlüğünü isteyen kültür. Oturup kalkmayı, yiyip içmeyi, medeni icablara karşı değil, ona paralel olabilmeyi sağlayacak kültür. Her taraf tıklım tıklımdı. Bütün bu kalabalığın Barney için geldiğini düşündü. Kadınlar birkaç kişinin emrindeydi. Dans edip kadınlarla iki çift laf edemedikten sonra ne demeye geliyorlar, ne için avuç dolusu para bırakıyorlardı. Arkasında karma karışık sarhoş kahkahalar. Döndü, bir loca başlıyordu. Bekledi. Sonra hemen geçip masa başına oturuyordu. Çifte telli oynayan kadınlarla komikçe el çırparak tempo tutanlar tepeden görünüyordu. Kadınlar zorakiydiler. Ağlar da eğlendiklerini zannediyordu. Çekildi. Koku sezmiş gibi hemen bitiveren garsona. Viski dedi, viski ama kadın da lazım. Kadınların hepsi komple beyim. Kızdı. Madem öyle başka müşteri kabul etmeyin. Garson uykusuzluktan bitiyordu, ağzından kaçırdı. Emredersiniz, bundan sonra öyle yaparız. Haysiyetinde kırbaç şakladı, yay gibi fırladı. İt, benimle alay mı ediyorsun? Köz dinlemiş garson gözünü bile kırpmadı. Hayır, tabur. Genç avukatın havaya kalkan kolunu tuttu. Kırarım ha, züppe diye etti. Beğenmiyorsan bas git. Yelkenleri indirmişti. Ben müşteriyim, müşteriye hakaret etmeye hakkın yok. Senin gibi müşteriye hakaret değil, ana avrat bile sövülür. Benim kim olduğumu biliyor musun? Başvekil filan mısın? Öfkeden zangır zangır titreyerek locadan çıktı. Bar sahibinin yanına gitti. O da ötekilere uymuş, piste göbek atmaya çalışan ağlarla el çırpıyor, tempo tutuyordu. Fitil gibi sarhoştu. Hele şu sıra şikayet dinleyecek halde değildi. Beğenmiyorsan başka bara git kardeşim cevabını aldı. Genç avukat bozuldu. Bu şikayeti aralarına katıldığı koca göbeklerden yani büyük toprak sahibi ağalardan birisi yapsa bar sahibinin aynı kayıtsızlıkla mı karşılayacağını acı acı düşündü. Sonra ani bir kararla bardan çıktı, Peugeot'suna atladı, öfkeyle uzaklaştı. Yatağına sırt üstü uzandığı zaman bile hırsından tir tir titriyor, insanlarla konuşabilmek için zengin, çok zengin olmak lüzumuna inanıyordu. Bunun için de evet evet ne yapıp yapıp onunla evlenmenin yollarını aramalıydı. Güllü de böyle düşünüyordu. Ne yapıp yapıp genç avukatı elde ederek evlenmeliydi. Ne tatlı, ne cana yakın, ne sevimliydi. Hele zekasından, anlayışından söz açışı, elini öpüşü. Erdoğan karyolasında ağlamaya başladı. Kalktı, iri memesini oğlanın ağzına tıktı. Çok da ağır adamdı. Ne zekayı ne de şerif gibi azıcık yüz bulunca şımarmamış, hele fırsattan faydalanmaya kalkmamıştı. İçini çekti. Evlenmek isterdi onunla. Kim bilir ne zarif bir kavalye olurdu. Ne sanki, hayat neydi? İyi yemek, iyi içmek, iyi güzel yerlerde gezip tozmak, zevkli, neşeli bir hayat yaşamak değil miydi? Böyle bir hayatı sonuna kadar sürdürecek olduktan sonra tüm malını, mülkünü, her şeyini onun üzerine yapmakta bir an bile tereddüt etmezdi. Uyuyan çocuğun ağzından memesini usulcacık çekip pencereye gitti. Ay kaybolmuş, ortalık karanlıklara gömülmüştü. İskemleyi çekip oturdu, hiç uygusu yoktu. Genç adam keşke gitmeseydi. Şurada diz dize otursalar, mırıl mırıl konuşsalardı. Meziyetlerinden bahsetseydi. Elini kuvvetli erkek avuçları arasına alsa, okşayıp öpseydi. Sonra başını dayasaydı göğsüne. Saçlarını okşayıp öpse, elini koltuk altlarından geçirip kuvvetle sarsa sıksaydı. Ama bütün bunları yapabileceğini sanmıyordu. Çok ağır, çok terbiyeli, çok da toydu. Şimdiye kadar evlenmediğine göre belki de kadınlardan çekiniyordu. Böylesi daha iyiydi. Neydi o zekai hayvanı? Kıtlıkta kalmış gibi. Hem bunu zekayla kıyaslamak da doğru değildi. Aralarında en küçük bir benzerlik olamazdı. Esnedi, tatlı tatlı gerindi. Yaşaran gözlerini ellerinin tersiyle sildi. Hiç de uykusu yoktu. Ne yapsaydı acaba? Kalktı, Erdoğan'ın karyolasına gitti. Bir şeyler yapmak istiyordu ama ne? İçini çekti. Ne diye gitmişti sanki? Kalsa da şurada şu misafir odasında yatsaydı. Kapıyı kilitler miydi acaba? Belki. Kilitlesin, uyandırırdı. Ne yapar yapar uyandırır, yanına gider. Kıvırcık saçlarına parmaklarını daldırır, sonra kendini kuvvetli kollarına bırakırdı. Yumruklarını sıktı. Ne diye gitmişti? Karyolasına yüzü koyun kapandı. Sonra dirseklerini yatağa dayayıp yüzünü avuçları içine aldı. Kadın işlerinde gerçekten de toy muydu yoksa? Gözlerini yumdu. Göz kapaklarının gerisinde o. Karyola da yapayalnızlar. Soyunmaya çekiniyor. Bakamıyor hatta. Kulaklarına kadar kızarıyordu. Bankacının hanımını hatırladı. Bayılırım utangaç erkeğe demişti. Sizi bilmem ama beni çıldırtır. Çıtır çıtır yemek gelir içimden onu. Avukatın toy olduğuna şüphesi yoktu. Bankacınınkinin dediği gibi. Şu anda onun içinden de genç avukatı çıtır çıtır yemek geliyordu. Vahşileşti, kalktı, ayna karşısına geçti, ipek geceliğini, südyenini filan attı. Dipdiri memeler. Pakize'yi hatırladı, güldü, edepsiz karı diye mırıldandı. Şu anda ona ne kadar ihtiyacı vardı. İri memelerini avuçlarıyla diplerinden yukarılara kaldırıp bıraktı, tekrar kaldırdı, bıraktı. Canı viski çekmişti. Südyene boş verip geceliğini giydi, viski bulmaya gitti. Mutfaktaydı her şey. Seyyare bacı bulaşıkları yarın yıkayacaktı, dolduruvermişti. Yarım şişe viskiyle temiz bir kadeh alıp odasına döndü. Pencerede bir erkek. Hafif bir çığlıkla geriledi. Erkek içeriye atlamıştı bile. Hızla yaklaştı, tanıdı ve parladı. Sen ha, yine mi sen? Şerif usta, seninle konuşmak için geldim dedi. Ne konuşacakmışsın benimle? Gece vakti odamda ne işin var? Çık defol. Şimdi kıyametleri koparırım ha. Abla, çık diyorum sana. Oldu bir defa, söyleyeceklerimi dinle, gideceğim. Hiçbir fena maksadım yok. Gürültüye çocuk uyanmıştı. Tepesi attı. Çocuğu uyandırdın köpek. Çık ve bir daha gözüme görünme. Delikanlı sarsıldı. Demek avukat bey bizi sildi. Sen onu ağzına alacak adam değilsin. Şu andan itibaren işine son veriyorum yallah. Delikanlı dikildi, dikildi, dikildi. Fena, çok fena şeyler geçti aklından. O da tepesinde sallanıyordu. Kulakları uğulduyor, her yanı titriyordu. Tabanca çekilişinden sonra ikinci hareket. Kendini tuttu. Döndü, pencereden atlayıp huğuna gitti. Yatağına yüzü koyun kapandı. Demek işine de son verilmişti. Gidecekti. Her şeyini toplayıp gidecekti. Artık kalamazdı. Avukatla işi pişirdiğine şüphesi yoktu. Gidecek, Habib'i bulacak, onunla birlikte hanımın çiftliğine karşı elinden geleni yapacaktı. Ufak tefeğini bavuluna doldurdu, sabahı bekleyecekti. Sabahleyin hiçbirine görünmeden... Beş Kadillak'ın korna sesiyle uyandığı zaman güneş yanındaki pencereden vurmuştu. Yataktan atladı, pencereye gitti. Hanım direksiyona geçmiş, berber reşite sinirli sinirli bir şeyler söylüyordu. Kuru adamın bir ara dönüp baktığını, başını salladığını gördü. Abla kendisi hakkında gereken direktifi veriyordu herhalde. Pencereden çekildi. Beş Kadillak çiftlikten hırsla çıkmıştı. Şerif ustaya böyle geldi. Yalnız hanım değil, Kadillak da içerlemişti. Öyle anlaşılıyordu. Az sonra Hu'a gelen berber Reşit'in lafını ağzına koydu. Ne söyleyeceğini biliyorum, kes. Berber Reşit hayretler içindeydi, biliyor musun? Biliyorum, bak, öteberimi topladım. Dur deseniz de durmam gayri. Yatağını topladı, iplik çula sardı. Berber Reşit, odasına girmesen iyiydi dedi. Deli gençlik, yoksa hepimiz biliyorduk sende gözü olduğunu. Ne diye girersin gece vakti bire oğlum? Şerif usta cevap vermedi. Yatağını omzuna vurmadan önce hesabımı görün benim dedi. Berber Reşit etekleri zil çalarak Zekai'nin odasına koştu. Adam kar yolasındaydı henüz. Yeni uyanmıştı. Reşit müjdeyi verince uykusu filan silindi. Neden icap etmiş? Neden olacak? Gece pencereden odasına girmiş kadının. Vay namussuz vay. Yastığının altından kalın kaplı el defterini aldı. Şerif ustanın hesabını buldu. Çiftlikten alacağını hesapladı. Lakin dedi, eşeğin büyüğü ahırda. Kim o? Bilmiyor musun? Akşamı hatırlasana. Avukat mı? Berber Reşit sinirlendi. Elin terli tertipli adamına, koskoca bir beye eşek demekten utanmıyor musun? Ayıp sana, ayıp. Zekai bozuldu. Canım Reşit ağa, bir şaka edelim de gül dedik. İnsanın burnundan getirmezler. Zekai yalnız kaldığı zaman başını dertli dertli salladı. Hey gidi Zekai hey. Sen şöyle iki paralık insanların azarını işitecek miydin? Siyaset, politika, memleket meseleleri, Kant, Leibniz, Hegel. Ulan sahiden de bir boka yaramazmış senin allameliğin. Basıp gitsene. Gidemezsin. Artık sana iş kalmadı. Ne Muzaffer var ne de Muzaffer'in katılmasını isteyen bir karşı parti. Karyoladan atladı, gözü pencereye ilişti, yaklaştı. Şerif usta yatağını omzuna vurmuş, bavulunu almış gidiyordu. Elinde mesleği vardı delikanlının. Nerede olsa sanatını gösterebilirdi. Kendisi, ya kendisi? Onun sanatı sökmüyordu artık. Şerif Usta çiftlikten hınçla çıktı, köy kahvesine geldi. Henüz kimseler yoktu. Kahveci ocağı yakıyordu. Yatak dengiyle bavulunu kahvenin oraya bırakıp içeri girdi. Bir iskemle çekip oturdu. Kahveci, "Hayrola usta," dedi. Öyle dalgındı ki, ne diye gırtlaklamamıştı sanki? Hapishane yatmadığı yer miydi? Ciğeri iki para etmez bir farliğin hakaretine boyun eğmişti. Kahveci yanına yaklaştı, elini omzuna koydu, sarstı. "Hayrola be usta." Sıkıntısının içinden doğruldu. "Hayırlar. Bir kahve pişireyim daha, ne dersin? Pişir bakalım." Habip gelinceye kadar üst üste kahve sigara içerek ölçtü biçti. Habip geldi, anlattı, her şeyi bir bir anlattı. Habip de aynı fikirdeydi. "Keşke gırtlaklasaydın orospuyu be şerif." Bir iskemle çekip yanına ilişti. Tuh, ne fırsat kaçmıştı ya. Ama iş vardı olanda hala. Elden kaçırmamalıydı. "Niyetin ne?" "Hiçbir şey bilmiyorum Habip. Basıp şehre gitsem aklım burada kalacak. Bir şey değil, bir zübbeye değişti beni. Ulan madem böyleydi, ne diye ağzıma sulu memek verdin?" Demek ilkin tabanca çekti, sonra kovdu. Şerif Usta'nın gırtlağına bir şey tıkanmıştı. Habip üsteledi. "Avukat senden yakışıklı öyleyse." Yine cevap vermedi ama gırtlağındaki tıkaç büyüdü, içine yayıldı. Kahveye Muhsin Usta girince Habip tehlike sezmişçesine kalktı. Meseleyi öğrenip Şerif'i yatıştırmak isteyeceğini biliyordu. Oysa Şerif'in yatışmaması lazımdı. "Kalk gidelim haydi." Şerif kalktı. "Aklımdan ne geçiyor biliyor musun?" dedi. "Ne geçiyor?" "Çal kibriti, çiftliği cayır cayır yak." Bunları Muhsin Usta da duymuştu. Delikanlının kaç vakittir değişen sinirli hali gözden kaçmıyordu. Sebebini bilmiyor ama anlıyordu ki başında bir şeyler dolaşıyor. Arkalarından baktı, kahveden çıkmışlardı, kahvecinin yanına gitti. Muhsin Usta sordu. "Ne olmuş?" Kahveci duyduklarını anlattı, işi anlamıştı. Köyde Habip'in çevirmek istediği fırıldakları az çok bildiği için delikanlının öfkesini kendi maksadına kullanmak isteyeceğini anlamıştı. Habip Şerif'in yatak dengini omzuna almıştı, Şerif de bavulu. Köyün tozlu yollarından Habiplere gittiler. Habip'in neşesine son yoktu. Delikanlıdan sakınan karısına, "Şu beriki odayı aç," dedi. Kadın itaat etti, girdiler. "Bize kayfe pişir. Bizim kardeş akşama burada kalacak." Kadın çekildi. Gece yemekten sonra Habib'in iki ağasıyla babası geldi. Çiftlikte dönen fırıldaklara dair öyle şeyler dinlediler ki ağızları açık kaldı. Avrat gemi azıya almış, dini, imanı, ırzı namusu torbaya koymuştu. Gözüne kestirdiğiyle, canının çektiğiyle yatıp kalkıyordu. Şimdi de bir avukat bulmuştu. Gece yarısına kadar yemişler, kafaları çekmişler. Habib heyecanla, "Avukat kim biliyor mu baba?" dedi. "Kim?" "Sahipsiz toprakları avradın üstüne geçirmeye çalışan." İhtiyar adam ak sakalını düşünceli düşünceli sıvazladı. Demek onunla başlamıştı şimdi de. Peki neye varabilirdi sonu? Belki de evlenmeye. Evlenince de malın mülkün sahibi sıfatıyla işe dört elle sarılır, ondan sonra kurtulabilirsen kurtul. Kaşlarını çattı. Yoktu, kurtuluş yoktu bunlardan. Peki ama eli kolu bağlı mı duracaklardı? Yapılacak bir şey yok muydu? Gözlerini Habip'e çevirdi. Kurt gibi dinliyordu Şerif'i. Bir ara "Vay kahpe vay," dedi. "Ben olsam bir iki demez gırtlağına binerdim." Babasına döndü, göz kırptı. İhtiyar bayılıyordu şu en küçük oğlunun siyasetine. Aradan o kadar zaman geçtiğine hala sır saklıyor, babasına, öz babasına bile kül yutturmaya çalışıyordu. Öteki oğullarını gözden geçirdi. Hayır, onlarda Habib'in aklı yoktu. Hem aklı hem de hırsı. Bu Şerif'i boşuna mı misafir etmişti evinde? Bir maksadı vardı mücerret. Sorsa bile söylemezdi ki domuz. Ertesi, daha ertesi günler hanımın çiftliğinin nasıl bir taş çıkan haline geldiği havadisi bire bin katılarak kahvede anlatıldı. Havadisi yıldıkça değişip şişiyor, dallanıp budaklanıyordu. Demek yazının sürttüğü önüne gelenle yatıp kalkıyordu. Köyün kara kuru imamı pek öyle fena insan değildi. Kendi halindeydi ama köyde çalkalananlardan o da galeyana gelmiş homurdanıyordu. Başımıza taş yağacak taş. Muhsin Usta her şeyin farkındaydı. Yaratılan havanın ne için yaratıldığını gayet iyi bildiği için bir gün Şerif'i kahvede yalnız yakaladı. Bir kenara çekerek "Aklını başına al," dedi. Sebebini soran delikanlıya her şeyi inceden inceye anlattı. Pire deve haline getirilmiş, bir takım çıkarlar yüzünden din alet ediliyordu. "Sana ne bundan? Senin çıkarın ne? Basket şehre karışma," dedi. Şerif de böyle düşünüyordu zaten, anlıyordu işi. Habib'in ne için yaltaklandığını anlamamak için aptal olmak lazımdı. Bir sabah yatak dengiyle bavulunu aldı, şehre inmekte olan bir çiğit kamyonuna atladı, şehrin yolunu tuttu. Habib küplere binmişti fakat ses çıkarmadı. Ustayla da arasını açmaması lazımdı. Esasen Şerif'in varlığıyla yokluğu pek bir fark etmeyecekti. Köylü fitili almıştı. Hatta yalnız kendi köylüsü değil, civar köylere de yayılmıştı. Hanımın çiftliğinin rezaleti her yere yayılmıştı. İmam da başımıza taş yağacak taş diyordu, velhasıl köylü tavrındaydı. Habib'in anlamadığı tek şey, hiçbir çıkarı olmadığı halde Muhsin Usta'nın bu işi ne için önlemeye çalıştığıydı. Bir gün sırasını getirip sordu Muhsin Usta. Köylüyü ne için kışkırttığını biliyorum, Habib dedi. Asıl maksat çiftliğin kerhaneye dönmesi. Başınıza taşların yağacağı değil. Ne ya, ne mi, sen daha iyi bilirsin. Bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Biliyorsun, bal gibi biliyorsun Habib. Ama bütün bu hareketler işi halletmeyecektir. Habib kulak arkasına attı. Dedikodu yayıldıkça yayılıyor, hanımın çiftliğine karşı duyulan nefret homurtu halini alıyordu. Muhsin Usta gittikçe yaklaşan tehlikeden ürkmeye başlamıştı. Ona göre hava hoştu ama çocukluğunu, genç kızlığını yakından tanıdığı, esasında hiçbir suçu olmayan kadıncağızın mahvını istemiyordu. Berber Reşit'e bir gün, ''Sen beni sevmezsin, bilirim Reşit Ağa ama'' diye başladı. Köydeki dedikoduyu uzun uzun anlattı. Sonunda ''Güllü'ye benden selam söyle, şu toprakları bıraksın'' dedi. Reşit'in kaşları çatıldı. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Muhsin Usta cevap vermedi. Berber Reşit çiftliğe geldi. Hanıma hiçbir şeyden söz açmadı. Bu yıl yeni makinelerle toprak sürülecek, daha bol miktarda kütle ekilecekti. Mahsul ne kadar çok, ne kadar bol olursa çıkarları da o kadar artacaktı. Her kim oluyordu Muhsin Usta? Zekai de tıpkı Reşit gibi düşündüğünü söyledi. Ona hak verdi. Çıkarı çiftçi başı Reşit aileydi. Her şeyden habersiz Güllü bir tek şey düşünüyordu. Genç avukatı. Çift, çubuk, tarlalar, tarlaların ekimi, hasadı umrunda değildi. Çocuğunu bile pek umursadığı yoktu. Genç avukatsa zaferinden emin, haftada en az 3-5 sefer geliyor, gece yarılarına kadar kalıyor, yenilip içiliyor, bol kahkaha atılıyor ama resmen evlenmeden yatmaya yanaşmıyordu. Buysa Güllü'yü çıldırtıyordu. Genç adama karşı gittikçe artan bir aşkla bağlanmıştı. Bir zamanlar Muzaffer Bey ile yan yana oturup güneşin batışını seyrettikleri yerde, şimdi genç avukatla oturuyor, elini adamın kuvvetli avuçlarına teslim edip gözlerini yumuyordu.